Ayrım 8.
Ben de hapsedildim. Roma'ya benimle büyük babam gibi tahtından indirilmiş olan babamı görmeye gidiyordum. Karnavalı geçirmek için Venedik'e uğradım. Dördüncü yabancı söz aldı ve dedi ki, ben Polonyalıların kralıyım. Savaş sonunda varisi olduğum ülkelerden yoksun bırakıldım. Babam da aynı talihsizliğe uğradı. Tanrı uzun ömürler versin. Ben de Sultan Ahmet, Çar Ivan ve Kral Charles Edward gibi yazgıya boyun eğiyorum. Karnavalı Venedik'te geçireceğim. Beşinci yabancı, ben de Polonyalıların kralıyım dedi. İki kez ülkemi kaybettim. Fakat kader bana başka bir ülke verdi. Orada bugün Sarmat krallarının Vistül Irmağı kıyılarında yaptıklarından daha iyi şeyler yaptım. Ben de kadere baş eğiyorum. Karnavalı Venedik'te geçirmeye geldim. Sıra altıncı hükümdara gelmişti. Baylar dedi, ben sizin kadar büyük bir hükümdar değilim. Ama ben de sizler gibi kral oldum. Adım Theodor'dur. Korsika kralı seçildim. Benimle de Haşmet Maap diye konuştular. Şimdi lütfedip yalnızca bay diyorlar. Kendi adıma para bastırdım. Şimdi meteliğim bile yok. İki bakanım vardı, şimdi bir uşağım var. Tahta oturduğum zamanlar oldu. Sonra da uzun zaman Londra hapishanelerinde samanlar üstünde yattım. Her ne kadar ben de efendilerimiz gibi karnavalı Venedik'te geçirmeye geldimse de, burada da aynı davranışla karşılaşmaktan korkuyorum. Öteki beş kral bu sözleri soylu bir heyecanla dinlediler. Giysi ve gömlek satın alsın diye her biri kral Theodor'a 20 sekino verdi. Kandide 2000 sekinoluk bir elmas armağan etti. Beş kral, bizim verdiğimiz paranın 100 katını verebilecek güçte olan bu adam da kim diye düşünüyorlardı. Sofradan kalkacakları sırada aynı otele, savaş sonunda ülkelerini kaybeden ve karnavalı Venedik'te geçirmeye gelen 4 Haşmet Maap daha geldi. Fakat Kandid bu yeni gelenlere dikkat etmedi bile. O şimdi yalnızca İstanbul'a gidip sevgili Künegond'unu bulmayı düşünüyordu. 27. Bölüm. Kandid'in İstanbul yolculuğu. Sadık Kakambo, Sultan Ahmet'i İstanbul'a götürecek olanı geminin kaptanından Kandid ile Martin'i gemiye alması için söz almıştı. Her ikisi de zavallı Haşmet Mab'ın önünde eğildikten sonra gemiye bindiler. Yolda Kandid Martin'e, işte tahtlarından indirilmiş 6 kral. Onlarla birlikte akşam yemeği yedik. Bu 6 kraldan birine de sadaka verdim. Kim bilir, belki daha böyle talihsiz başka prensler de vardır. Bana gelince, ben yalnızca 100 koyun yitirdim ve Künegond'un kollarına atılmak için uçuyorum. Sevgili Martin, bir kez daha söyleyeyim. Pangloss'un hakkı varmış. Dünyada her şey iyidir dedi. Martin, öyle olmasın dilerim dedi. Kandid, Venedik'te yaşadıklarımız ne kadar gerçeküstüydü değil mi? Dedi. Tahtlarından indirilmiş 6 kralın hep birlikte bir meyhanede yemek yedikleri doğrusu ne görülmüş ne de işitilmiş bir şeydir. Martin, bu başımıza gelen şeylerin çoğundan daha olağanüstü sayılmaz. Kralların tahtlarından indirmeleri pek olağandır. Onlarla birlikte yemek yemek şerefine gelince üzerinde durulacak kadar önemli bir şey değil. İnsan ağız tadıyla şöyle bir yemek yesin de kiminle olursa olsun dedi. Kandid gemiye ayak basar basmaz eski uşağı dostu Kakambo'nun boynuna atıldı. Kakambo, Künegond'dan ne haber? Yine bir güzellik harikası mı? Beni hala seviyor mu? Nasıl, iyi mi diye sordu. Herhalde sen ona İstanbul'da bir saray almışsındır. Kakambo, sevgili efendim dedi. Künegond, Marmara kıyılarında pek az kapkacağı olan bir prensin bulaşıklarını yıkıyor. Sultana sığınmış, onun verdiği 3 akçe gündelikle yaşayan Ragotski adında eski bir hükümdarın kölesi. Ama daha da acıklısı, Künegond bütün güzelliğini kaybetti. Korkunç denecek kadar çirkinleşti. Kandid, ister güzel olsun ister çirkin. Ben namuslu bir adamım. Görevim onu her zaman sevmektir dedi. Ama yanına 5-6 milyon alıp gittiğin halde nasıl oldu da böyle bir aşağılık duruma düştün? Kakambo, bakın nasıl oldun dedi. 2 milyonunu Buenos Aires valisi Senor Don Fernando, Dibara, ya Figaro, ya Mascarnes, ya Lampardus, ya Suza, ya Matmazel Künegond'u almak içine verdim. Üst tarafını da bizi Venedik'e götürecek olan kaptana ödedim. Yolda karşılaştığımız bir korsan, alıp bizi Mataban burnuna, Milo'ya, Nikari'ye, Sisam'a, Patras'a, Çanakkale boğazına, Marmara'ya, Üsküdar'a götürmez mi? Künegond ile yaşlı kadın sözünü ettiğim prensin evinde çalışıyorlar. Ben de tahtından indirilen Sultanahmet'in kölesiyim. Kandid, bu ne korkunç felaketler zinciri dedi. Ama ne gam, elinde birkaç elmas daha var. Künegond'u kolaylıkla kurtarırım. Ne yazık ki çirkinleşmiş. Sonra Martin'e dönerek, işte görüyorsunuz dedi. Söyleyin bakalım, şimdi ben mi daha acınacak haldeyim, yoksa Sultanahmet mi, Çar Ivan mı, Kral Charles Edward mı? Martin, doğrusu ya bilmiyorum dedi. Bunu bilmek için kalplerinizi okumak gerek. Kandid, ah dedi. Pangloss burada olsaydı bunu bilir, bize de öğretirdi. Martin, sizin Pangloss'unuzun insanların felaketlerini nasıl bir teraziyle ölçüp tartabileceğini, acılarına nasıl değer biçeceğini bilemem dedi. Bildiğim bir şey varsa o da, yeryüzünde Kral Charles Edward'ın, Çar Ivan'dan ve Sultan Ahmet'ten çok daha beter durumda milyonlarca insan bulunduğudur. Kandid, doğru, olabilir dedi. Çok kısa bir zamanda Çanakkale Boğazı'na vardılar. Kandid önce Kakanboy'u çok pahalıya satın almakla işe başladı. Sonra vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla birlikte, ne kadar çirkin olursa olsun Künegon'da kavuşmak için Marmara kıyılarına gitmek üzere bir kadırgaya atladı. Kadırgada çok kötü kürek çeken iki mahkum vardı. Doğulu kaptan ara sıra bunların çıplak omuzlarına öküz sinirinden yapılmış kırbaçla vuruyordu. Kandid içten gelen doğal bir davranışla bunlara diğer mahkumlardan daha dikkatle baktı. Acıyarak yanlarına gitti. Biçimini kaybetmiş bu yüzlerin bazı çizgileri, Pangloss'la Matmazel Cunegonde'un kardeşi o zavallı cizvit baronunkilere benziyor gibi geldi. Bu düşünce içine dokundu. Onu kederlendirdi. Onlara daha dikkatle baktı. Kakanboya, Tanrı bilir ya, Üstad Pangloss'un asıldığını görmeseydim, baronu kendim öldürmek felaketine uğramasaydım, şu kadırgada kürek çekenlerin onlar olduğuna inanırdım dedi. İki mahkum, baron ve Pangloss adlarını duyunca avazları çıktığı kadar bağırdılar. Sıralarında durakladılar, küreklerini bıraktılar. Doğulu kaptan üzerlerine yürüdü, öküz sinirinden kırbaç sırtlarına inmeye başladı. Kandid, durun efendimiz, durun diye bağırdı. Size dilediğiniz kadar para vereyim. Mahkumlardan biri, aman yarabbi bu Kandid mi diyor, öteki de Kandid ha diyordu. Kandid, düş mü görüyorum, uykuda mıyım, yoksa kadırgada mı? Şu karşımdaki öldürdüğüm Monsieur le Baron mu? Şu da asıldığını gözlerimle gördüğüm Üstad Pangloss mu diye mırıldandı. Onlar sürekli olarak biziz, biziz, evet biziz diye bağırıyorlardı. Martin, ne, o koca filozof bu mu diye sordu. Kandid, ey doğulu kaptan efendi dedi. İmparatorluğun birinci baronlarından olan Monsieur de Tenderten Tronchgill ile Almanya'nın en derin metafizikçisi Monsieur Pangloss'u azat etmek için ne istiyorsunuz? Doğulu kaptan, gavurun köpeği diye yanıtladı. Madem ki şu iki gavurun köpeği mahkum baronmuş, metafizikçiymiş, kuşkusuz kendi ülkelerinde saygıdeğer adamlardır. Onlar için bana 50 bin sekino vereceksin. Pekala, vereceğim. Bizi yıldırım hızıyla İstanbul'a götürün. Paranızı derhal alırsınız. Ama durun. Beni Matmazel Cunegonde'un yanına götürün. Kandid'in önerisi üzerine doğulu kaptan geminin burnunu çoktan kente doğru çevirmiş, havaları yaran bir kuştan daha hızlı kürek çektiriyordu. Kandid, baron ile Pangloss'u belki 100 kez kucakladı. Sevgili baron, sizi öldürmemiş miydim? Ya siz sevgili Pangloss'um, asıldıktan sonra nasıl oldu da hala yaşıyorsunuz? Sonra ikiniz birden niçin Türkiye'de kürek mahkumu olarak bulunuyorsunuz? Dedi. Baron, sevgili kız kardeşim de burada mı? Diye soruyor. Kandid, evet burada diye yanıtlıyordu. Pangloss, demek sevgili Kandid'e yine kavuşuyorum diye haykırıyordu. Kandid onlara Martin ile Kakanboy'u tanıttı. Hep birden kucaklaşıyorlardı. Kadırga uçuyordu. Limana gelmişlerdi bile. Hemen bir Yahudi çağırttılar. Kandid ona 100 bin sekino değerindeki bir elması 50 bine sattı. Yahudi daha fazla veremeyeceğine Hazreti İbrahim'in başı üzerine yeminler etti. Derhal baronla Pangloss'un kurtuluş paralarını verdi. İkincisi kurtarıcısının ayaklarına atıldı ve onları gözyaşlarıyla ıslattı. Öteki de bir baş işaretleriyle teşekkür edip ilk fırsatta bu parayı ödeyeceğine söz verdi. Fakat diyordu, kız kardeşim sahiden Türkiye'de mi? Buna olanak var mı? Kakanbo, kız kardeşiniz Transilvanyalı bir hükümdarın yanında bulaşık yıkadığına göre pekala da olanaklı diye yanıtladı. İki Yahudi daha çağırttılar. Kandid onlara da elmas sattı. Künegond'u kurtarmak için hep birlikte başka bir kadırgaya binip yola çıktılar. 28. Bölüm. Kandid'in, Künegond'un, Pangloss'un, Martin'in ve diğerlerinin başlarına gelenler. Kandid barona, tekrar affınızı dilerim dedi. Vücudunuzu kılıcımla deldiğim için sayın rahibim, sizden bir kez daha af diliyorum. Baron, artık bu konuyu kapayalım dedi. Doğrusu ya ben de biraz sert davrandım. Ama madem ki nasıl kürek mahkumu olduğumu öğrenmek istiyorsunuz anlatayım. Cizvitlerin eczacısı yaralarımı iyileştirdikten sonra bir İspanyol çetesinin saldırısına uğradım. Kız kardeşim yola çıktığı sırada beni Buenos Aires'e hapse attılar. Roma'ya, cizvitlerin başkanının yanına dönmek istedim. İstanbul'da Fransız elçiliği papazlığına atandım. Göreve başlayalı 8 gün olmuştu ki akşama doğru güzel, endamlı, genç bir iç oğlanı buldum. Hava çok sıcaktı. Delikanlı yıkanmak istedi. Ben de fırsattan istifade yıkanmak istedim. Genç bir Müslümanla çırılçıplak bir arada bulunmanın bir Hristiyan için büyük bir günah olduğunu bilmiyordum. Bir kadı kaba etlerime 100 değnek vurdurdu ve beni küreğe mahkum etti. Kimsenin bundan daha büyük bir haksızlığa uğratıldığını sanmam. Fakat kız kardeşimin niçin Türklere sığınmış Transilvanyalı bir hükümdarın mutfağında bulaşıkçılık ettiğini öğrenmek isterdim. Kandit, ya siz sevgili Pangloss, nasıl oluyor da sizi yeniden görebiliyorum dedi. Pangloss, asıldığımı gördüğünüz doğrudur dedi. Aslında yakılmam gerekirdi. Fakat beni kızartacakları zaman bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını anımsarsınız. Fırtına o kadar şiddetli oldu ki ateşi yakmaktan umudu kestiler. Başka bir şeylerinden gelmediği için asıldım. Bir cerrah cesedimi satın aldı, evine götürdü ve yardı. Önce göbeğimden köprücük kemiğime kadar uzanan haç biçiminde bir yarık açtı. Beni çok kötü asmışlardı. Kutsal Engistör'ün yüksek buyruklarını yerine getiren Diakos yardımcısı, insanları çok güzel yakıyordu. Ama asmaya gelince buna alışık değildi. İp ıslaktı, fena kaydı, iyi düğümlenmedi. Sözün kısası henüz soluk alıyordum. O haç biçimi yarık beni öyle bir bağırttı ki, cerrah sırt üstü yere düştü ve şeytanı parçaladığını sanıp korkusundan titreyerek kaçtı. Kaçarken de merdivenden düştü. Yandaki odadan gürültüyü duyan karısı koşup geldi. Beni vücudumda haç biçimindeki yarıkla masanın üstüne uzanmış gördü. Kocasından daha çok korktu, kaçtı ve onun üstüne düştü. Biraz kendilerine gelince kadının kocasına, ''Zavallı kocacığım, bu zındığı parçalamak da nereden aklına geldi? Şeytanın her zaman bu adamların içinde yattığını bilmiyor musun?'' Hemen gidip bir papaz çağırayım da onu okuyup üflesin dediğini duydum. Bu sözü duyunca titredim. Bana acıyın diye bağırmak için bütün gücümü topladım. Sonunda Portekizli biraz cesaretlendi, derimi dikti. Hatta karısı bana baktı bile. 15 gün sonra ayağa kalktım. Cerrah bana bir iş buldu ve Venedik'e giden bir Malta şövalyesinin uşağı oldum. Fakat efendimin bana verecek parası olmadığından Venedikli bir tüccarın hizmetine girdim. Onun peşi sıra İstanbul'a geldim. Bir gün bir camiye gitmek hevesine kapıldım. Camide yaşlı bir imamla tesbih çeken çok güzel, genç bir sofu kadın vardı. Kadının göğsü tamamıyla açıktı. Memelerinin arasında laleden, gülden, gelincikten, dağ lalesinden, düğün çiçeğinden ve sümbülden bir demet vardı. Kadın demeti yere düşürdü. Demeti aldım, saygı göstererek hemen yerine koydum. Ama bu demeti yerine koymak işi o kadar uzun sürdü ki imam gazaba geldi. Hristiyan olduğumu görünce de İmdat diye bağırdı. Beni kadıya götürdüler. O da tabanlarıma 100 değnek vurdurdu. Sonra da kürek mahkumu olarak kadırgaya gönderdi. Monsieur le Baron'la aynı kadırgada aynı sıraya zincirlendim. Bu kadırgada Marsilyalı 4 delikanlı, 5 Napolili papaz, 2 de Korfulu keşiş vardı. Bunlar bize bu gibi şeylerin her gün ola geldiğini söylediler. Monsieur le Baron benimkinden daha büyük bir haksızlığa uğradığını ileri sürüyordu. Ben de bir kadının göğsüne bir demet çiçek koymanın bir içi olanla çırılçıplak yakalanmaktan daha kötü olmadığını söylüyordum. Yaşamın rastlantıları sizi bizim kadırgaya gönderip bizi satın aldırdığı sırada durmadan bunu tartışıyor ve her gün sırtımıza öküz sinirinden yapılmış 20 kırbaç yiyorduk. Candidona, iyi ama sevgili Pangloss dedi. Asıldığınız, parçalandığınız, dayak yediğiniz, kadırgalarda kürek çektiğiniz sıralarda da yine bütün bu olup bitenlerin dünyada bundan daha iyi olup bitemeyeceğine inanıyor muydunuz? Pangloss, ben önce nasıl düşünüyorsam her zaman öyle düşünürüm dedi. Çünkü ne de olsa filozofum. Leibniz haksız olmayacağından, sonsuz uyumda, doluluk ve dakik madde gibi dünyanın en güzel şeyi olduğundan bana sözümden dönmek düşmez. 29. Bölüm. Candide, Cunegonde'la yaşlı kadını nasıl buldu? Candide, Baron, Pangloss, Martin ve Cacambo başlarından geçenleri anlattılar. Bu dünyada mümkün olan ya da olmayan olaylar üzerine fikir yürütüp, neden ve sonuçlar, manevi ve maddi güzellikler, özgürlük ve zorunluluk, Türkiye'de kürek mahkumluğu ederken duyulabilecek avuntular hakkında tartışırlarken, Marmara kıyılarında Transilvanyalı prensin evine yanaştılar. İlk gördükleri, peşkirleri kurutmak için iplere seren Cunegonde yaşlı kadın oldu. Bu görüntü karşısında baron sarardı. Duygulu aşık Candide, güzel Cunegonde'nu teni kararmış, gözleri morarmış, boğazı kurumuş, yanakları pörsümüş, kolları kızarmış, soyulmuş görünce dehşete düşerek 3 adım geriledi. Sonra nezaket icabı ilerledi. Cunegonde, Candide'le abini kucakladı. Yaşlı kadınla da kucaklaştılar. Candide ikisini de satın aldı. Yakında küçük bir çiftlik vardı. Yaşlı kadın, Candide, Talihleri daha yaver gitmeye başlayıncaya kadar bu çiftliğe yerleşmeyi önerdi. Künegond çirkinleştiğinin farkında değildi. Bunu ona kimse söylememişti. Candide verdiği sözleri o kadar kesin bir edayla anımsattı ki, iyi yürekli Candide'in bunları yatsımaya dili varmadı. Baron'a kız kardeşiyle evleneceğini ima etti. Baron, onun böyle bir düşkünlük, sizinle böyle bir küstahlık etmenize hiçbir zaman dayanamam dedi. Böyle bir alçaklığın sorumluluğunu da hiçbir zaman üzerime alamam. Kız kardeşimin çocukları Alman meclislerine girmeyecektir. Hayır, benim kız kardeşim evlense ancak bir imparatorluk baronu ile evlenebilir. Künegond abinin ayaklarına kapandı. Onları gözyaşlarıyla ıslattı. Baronun kılı bile kıpırdamadı. Candide'a, hey gidi kaçık efendim dedi. Seni kürek mahkumluğundan kurtardım. Senin kız kardeşini kurtarmak için avuç dolusu para verdim. Burada bulaşık yıkıyordu. Artık çirkinleşmişti. Böyle olduğu halde onunla evlenmek lütfunda bulunuyorum da sen hala bu işe ayak direnmeye kalkışıyorsun. Öfkeme uysam seni bir daha öldürürdüm. Baron, beni bir daha öldürebilirsin ama ben sağken kız kardeşimi alamazsın dedi. 30. Bölüm Sonuç. Aslında Candide hiç de Künegond'la evlenmek istemiyordu. Ama Baron'un sonsuz küstahlığı evlenmekte ısrar etmesine neden oluyordu. Sonra Künegond da kendisini o kadar zorluyordu ki sözünden cayamıyordu. Pangloss'a, Martin'e ve Sadık Kakanbo'ya akıl danıştı. Pangloss güzel bir söylev vererek Baron'un kız kardeşi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını ve Candide'le hatta yasal olmadan bile evlenmesinin imparatorluk yasalarına tümüyle uygun olduğunu kanıtladı. Martin Baron'u denize atmayı, Kakanbo da onu doğulu kaptana geri verip yeniden küreye mahkum ettirmeyi önerdi. Ondan sonra da ilk gemiyle Roma'ya Büyük Cizvit Papazı'na göndereceklerdi. Bu düşünceyi hepsi beğendi. Yaşlı kadın da yerinde buldu. Künegond'a hiçbir şey söylemediler. Birkaç kuruşa bu işi de çözümlendi ve herkes bir Cizvit papazını cezalandırmak ve bir Alman baronunun gururunu kırmak zevkini tattı. Bu kadar felaketten sonra sevgilisiyle evlenen filozof Pangloss'la, filozof Martin'le, uyanık Kakanbo ve yaşlı kadınla birlikte yaşayan, zaten eski İnkaların ülkesinden bir sürü elmas getirmiş olan Candide'in çok güzel bir hayat süreceğini düşünmek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak Yahudiler onu öyle soyup soğana çevirdiler ki elinde küçük çiftlikten başka bir şey kalmadı. Her gün biraz daha çirkinleşen karısı hırçınlaştı, dayanılmaz oldu. Sakat olan yaşlı kadın Künegond'dan daha çok hırçınlaştı. Bahçede çalışan ve İstanbul'a sebze satmaya giden Kakanbo çok iş görüyor ve kötü talihine lanet okuyordu. Pangloss da Alman üniversitelerinden birinde parlayamamış olduğu için umutsuzluğa kapılıyordu. Martin'e gelince o insanın hiçbir yerde rahat olmadığına kesin olarak inanmıştı. Bütün olayları soğukkanlılıkla karşılıyordu. Candide, Martin ve Pangloss ara sıra metafizik ve ahlak üzerinde çekişiyorlardı. Çoğu zaman çiftliğin pencerelerinin önünden Limni'ye, Midilli'ye, Erzurum'a sürülen paşalarla, efendilerle dolu gemiler geçiyordu. Bir süre sonra da sürülenlerin yerini alan ve sıraları geldiğinde kendileri de sürülecek başka kadınlarla, efendilerle dolu yeni gemiler. Bab-ı Ali'ye sunulmaya götürülen, özenli bir biçimde samanla doldurulmuş insan kelleleri görülüyordu. Bu görüntüler tartışmaları artırıyordu. Tartışma olmadığı zaman can sıkıntısı da öylesine büyüyordu ki, bir gün yaşlı kadın onlara şunu sordu. Acaba hangisi daha kötü? İnsana zenci korsanların 100 kez tecavüz etmesi mi? Kaba etlerinden birinin kesilmesi mi? Bulgarlardan sopa yemesi mi? Bir otodafede kırbaçlanıp yakılması mı? Parçalanması mı? Kadırgada kürek mahkumu olması mı? Kısacası başımızdan geçen bütün o felaketlere uğraması mı? Yoksa burada hiçbir şey yapmadan oturması mı? Candide, bu gerçekten de önemli bir soru diye yanıtladı. Bu sözler yeni bir takım düşüncelere yol açtı. Hele Martin, insanın kuşku içinde kıvranmak ya da can sıkıntısı içinde bocalamak için yaratıldığı sonucuna varıyordu. Candide bunu kabul etmiyordu ama kesin bir şey de söylemiyordu. Pangloss her zaman korkunç acılar çektiğini itiraf ediyor, bununla birlikte bir kez her şeyin iyi olduğunu ileri sürmüş olduğu için artık sözünden dönemiyordu. Fakat buna kendisi de inanmıyordu artık. Sonunda bir olay, Martin'in lanet ilkelerinin doğruluğunu ortaya koydu. Candide her zamankinden daha fazla ikirceme düşürdü ve Pangloss'u güç bir duruma soktu. Bir gün son derece sefil bir halde olan paketle Papaz Girofle'nin çiftliğe geldiklerini gördüler. 3000 kuruşu çabucak yemişler, ayrılmışlar, barışmışlar, kaçmışlardı. Sonunda da Papaz Girofle Türk olmuştu. Martin Candide, verdiğiniz paraların çok geçmeden harcanacağını ve onları daha sefil bir hale düşüreceğini ise daha önce söylememiş miydim dedi. Kakambo ile birlikte elinize büyük bir servet geçti. Yine de papaz Jirofle'den ve paketten daha mutlu değilsiniz. Pangloss pakete, vah zavallı çocuğum vah dedi. Demek Tanrı sizi buraya bizim aramıza sürükledi. Bana burnumun ucuyla bir göze ve bir kulağa mal olduğunuzu biliyor musunuz? Bakın siz de ne hale düşmüşsünüz. Ah bu dünya ne ki? Bu olay onları her zamankinden daha fazla felsefe yapmaya yöneltti. Yakınlarda Türkiye'nin en iyi filozofu sayılan tanınmış bir derviş vardı. Ona akıl danışmaya gittiler. Pangloss çevirmenlik yaptı. Ona dedi ki, Üstad bize insan denen bu acayip hayvanın niçin yaratıldığını söylemenizi ricaya geldik. Derviş, sen buna ne karışıyorsun? Senin işin mi bu dedi. Kandit, fakat sayın efendim, dünyada korkunç kötülükler var dedi. Derviş, kötülük ya da iyilik olmuş. Bundan ne çıkar? Sultan Mısır'a bir gemi gönderdiği zaman içindeki farelerin rahat olup olmadıklarını düşünür mü dedi. Pangloss, o halde ne yapmalı diye sordu. Derviş, çeneni tutmalısın dedi. Pangloss, sizinle biraz nedenlerle sonuçlar hakkında olası dünyaların en iyisi, kötülüğün kaynağı, ruhun niteliği ve sonsuz uyum hakkında tartışabileceğim diye seviniyordum dedi. Derviş bu sözler üzerine kapıyı suratlarına kapadı. Bu konuşma sırasında İstanbul'da iki vezirle müftünün boğazlandığı ve dostlarından birçoğunun da kazığa vurulduğu haberi ortaya yayılmıştı. Bu haber birkaç saat içinde her yere ulaştı. Pangloss, Kandid ve Martin küçük çiftliğe dönerlerken serinlemek için kapısının önündeki portakal ağaçlarının gölgesine oturmuş yaşlı bir adamla karşılaştılar. Bilgiç olduğu kadar meraklı da olan Pangloss ona boğazlanan müftünün adını sordu. Yaşlı adam, bir şey bilmiyorum dedi. Zaten ben hiçbir müftüyle vezirin adını öğrenmiş değilim. Söz ettiğiniz olaydan da haberim yok. Kamu işlerine karışanların çoğu zaman sefalet içinde öldüklerini ve buna layık olduklarını sanıyorum. Hiçbir zaman İstanbul'da neler olup bittiğini öğrenmeye çalışmadım. Bahçemde yetiştirdiğim yemişleri oraya satmaya göndermekle yetinirim. Bu sözleri söyledikten sonra yabancıları evine buyur etti. İki kızıyla iki oğlu onlara kendi yaptıkları çeşitli şerbetlerden başka kaymaklı turunç reçeli, portakal, limon, ananas, fıstık, ne Batavia'nın ne de adaların o kötü kahvesi karışmamış halis moka kahvesi ikram ettiler. Daha sonra da bu iyi kalpli Müslümanın iki kızı Candide'in Pangloss'un ve Martin'in sakallarına kokular sürdüler. Candide Türk'e, çok geniş, çok bereketli bir toprağınız olmalı dedi. Türk, yalnızca 20 dönümlük bir yerim var diye yanıtladı. Burasını çocuklarımla birlikte eker biçerim. Bu iş, üç büyük kötülük olan can sıkıntısını, ahlaksızlığı ve yoksulluğu bizden uzak tutar. Candide çiftliğe dönerken, Türk'ün söyledikleri üzerine derin derin düşündü. Pangloss'la Martin'e, bana bu iyi yürekli yaşlı adamın, birlikte yemek yediğimiz altı kralın hayatına değişilmeyecek bir hayatı var gibi geliyor dedi. Pangloss, filozofların sözlerine bakılırsa büyük mevkiler çok tehlikelidir. Çünkü muhabitelerin kralı Eglon, Aod tarafından öldürüldü. Abşalom saçlarına nasıldı ve vücudu üç ciritle delindi. Jeroboham'ın oğlu Kral Nadab'ı Bassa, Kral Ela'yı Zambri, Okuysası Jehu, Atalya'yı Joida öldürdü. Kral Joachim, Kral Yekonias, Kral Sedekias esir düştüler. Kresüs'ün, Astiag'ın, Dara'nın, Sirakusalı Denisi'nin, Firüs'ün, Perse'nin, Anibal'ın, Yugurta'nın, Ariovisten'in, Sezar'ın, Pompeius'un, Nero'nun, Otho'nun, Vitellius'un, Domitianus'un, İngiltere Kralı 2. Richard'ın, 2. Edward'ın, 6. Henry'nin, 3. Richard'ın, Marie Stuart'ın, 1. Charles'ın, Fransa Kralı olan 3 Henry'lerin, İmparator 4. Henry'nin nasıl mahvolduklarını bilirsiniz. Bilirsiniz ki, Kandit biliyorum dedi. Bahçemizi yeşertmek gerektiğini de biliyorum. Pangloss, haklısınız dedi. Çünkü insanoğlu cennet bahçesine konulduğu zaman oraya ut operatur eum yani onu işlesinler diye konuldu. Bu da insanın dinlenmek için yaratılmadığını gösterir. Martin, fazla düşünmeden çalışalım. Bu hayatı dayanılır kılan tek çaredir dedi. Bu güzel öneriyi hepsi kabul etti. Herkes elinden gelen işi yapmaya koyuldu. Küçük toprak çok verimliydi. Kinogon gerçekten çok çirkindi ama çok iyi bir aşçı olmuştu. Paket nakış işler, koca karı çamaşırlarla uğraşırdı. Papaz Jirofle'ye varıncaya kadar bir iş tutmayan kimse kalmadı. O çok iyi bir doğramacı, hatta namuslu bir adam oldu. Pangloss ara sıra Candide, olası dünyaların en iyisinde bütün olaylar birbirine bağlıdır diyordu. Çünkü Matmazel Kinogond'un aşkı uğruna güzel bir şatodan kıçınıza tekme yiyip kovulmasaydınız, Engizisyon'un işkencesine uğramasaydınız, yaya olarak bütün Amerika'yı dolaşmasaydınız, Kılıcınızı baronun vücuduna saplamasaydınız, güzel Eldorado ülkesinden aldığınız bütün o koyunları yitirmeseydiniz, şimdi burada turunç reçeliyle fıstık yiyemezdiniz. Kandid de, bunlar güzel sözler ama bahçemizi yeşertmek gerek diye yanıtlıyordu. Kitabın sonu 23 Haziran 1999.